Türk İdaret Tarihi Blok 26. 5. Ünite Tanzimat döneminde 1839-1876 yönetim yapısı 113 siyasi, askeri ve mali bir kriz döneminde başlayan Tanzimat'ın en önemli yönlerinden biri mali merkeziyetçiliktir. Tanzimat dönemi bürokratlarının amacı devletin mali gücünü ve merkezi kontrolünü geliştirmekti. Üretimin artması, zenginlik ve yasal idare sayesinde rahatlayan bir tebaanın vergi vermesi ve devlet hazinesinin bu sayede zenginleşmesi gerekli görülmekteydi. Aynı şekilde harcamalar, planlı, gerekli yerlerde kanuni usul ve kontrolle, askeri ve idari ıslahatın ihtiyaçlarına göre yapılmalıydı. Osmanlı eyalet yönetimindeki düzenlemeler, temelde mali kaygılarla başlamıştı. Tanzimat fermanının vergi alanında ortaya koyduğu eşit, adil ve herkesin geliriyle orantılı vergi vermesi prensibinin hayata geçirilmesi, köklü bir eyalet yönetimi reformuna ve buna bağlı olarak mal ve mülk yazımına bağlıydı. 2. Mahmut, 1830'da nüfus ve mal sayımı yaptırarak bu reformu tamamlamak istemişti. Ancak, köklü bir mali reform, Tanzimat sonrasına kalmıştır. Tanzimat döneminde merkezi teşkilatta değişikliğin yanında vilayet yönetiminde de yeni bir yapı kurularak kademeli bir idare ve meclis hiyerarşisi oluşturulmuştur. Taşra'da meclislerin ortaya çıkışı 18. yüzyılın ikinci yarısında ve 19. yüzyılın başından itibaren yaşanan gelişmelerin sonucunda Osmanlı Devleti 1839'da yeni bir aşamaya ulaştı. Anılan tarihlerde yaşanan gelişmeler, devlet yönetimini Tanzimat fermanı olarak yansımıştır. Muhasıllık meclisleri Tanzimat'ın ilk uygulamaları vergi işlerini düzenleyebilmek için yapılmaya başlanmıştır. Meseleyi Meclis-i Vala'da detaylı bir şekilde tartışan Tanzimat bürokratları, halkın yıllardır şikayetçi olduğu iltizam usulünden vazgeçilmesine karar vermişlerdir. Bu nedenle, Tanzimat fermanında öngörüldüğü üzere herkesin geliriyle orantılı bir şekilde vergilendirilmesi için maaşlarını devletten alan memurlarca vergilerin toplanması gündeme gelmiştir. Bu amaçla iltizam usulü kaldırılarak Taşra'ya muhasile adı verilen görevliler gönderildi. 24 Ocak 1840 tarihli talimatla görev ve sorumlulukları belirlenen muhasılların temel görevi, verginin adil bir şekilde toplam 114 Türk İdaret Tarihi Resim 5.5 Tanzimat döneminde Osmanlı ülkesinin sınırlarını gösteren harita 1862 masıydı. 1840 tarihli talimat, muhasıllara vergi toplama görevi dışında Osmanlı ülke yönetiminde bir ilki gerçekleştirme sorumluluğu da yüklüyordu. Çünkü talimatı ne ikinci bende, taşrada meclislerin kurulmasını öngörüyordu. Bendin devamında bu meclislerin nasıl oluşturulacakları da belirtilmişti. Buna dayanarak vergilerin belirlenip toplanmasında muhasıla yardım edecek olan muhasıllık meclisleri kurulmuştur. Bu meclisler, muhasıl başkanlığında iki katip, kadı, müftü, zabit ve meclisin bağlı bulunduğu bölgenin dört ileri geleninden oluşmaktaydı. Ayrıca, bölgede gayrimüslim cemaat varsa bunları temsil etmek üzere metropolit ve kocabaşlardan iki temsilci de meclise atanıyordu. Bu yeni sistem, mültezimlerin sabote etmeleri ve vergi ödememeye alışmış olanların çıkardıkları engellemeler nedeniyle beklenen yararı sağlayamayarak başarısız oldu. Halk genellikle gerçek gelirini gizlemiş, özellikle gayrimüslim tebaanı ne gelirleri olduğundan fazla yazılarak pek çok usulsüzlük yapılmıştı. Artan şikayetlerin önü alınamayınca pek çok yerde isyanlar çıkmış ve imparatorluğu bir huzursuzluk ortamı kaplamıştı. Devlet gelirlerinin önemli bir kısmı toplanamayınca Mart 1841'de muhasıllık kaldırılarak tekrar iltizam uygulamasına geri dönülmüştür. Fakat taşradaki meclisler isim değiştirerek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Eyalet ve sancak meclisleri bir süre memleket meclisleri olarak anılmış, daha sonra eyalet meclisleri büyük meclis, sancak meclisleri de küçük meclis diye adlandırılmıştır. Eylül 1841'de Meclis-i Vala'nın kararıyla küçük meclisler kaldırılmıştır. Muhasıllık kurumunun oluşturulmasının sebepleri nelerdir? Büyük meclislerin kurulması 1842 yılında Taşra İdare Teşkilatı'nda değişiklik yapılarak eyaletler sancaklara, sancaklar ise kazalara ayrıldı. 17. ve 18. yüzyıllarda adli bir birim olan kaza, 1842 düzenlemesiyle idari bir birim haline getirildi. Böylece yeni idari kademelendirme, eyalet sancak kaza şeklinde ortaya çıkmıştır. 1842'deki düzenlemelerin amacı, taşra yönetiminin her düzeyinde idari etkinliği artırarak verginin toplanmasını geliştirmekti. 1841-1842 düzenlemelerinden sonra taşra idaresini geliştirmek amacıyla 1844'te yeni bir düzenleme yapıldı. 13 Eylül 1844 tarihli bu düzenleme, eyaletlerin her düzeyindeki meclisleri kapsıyordu. Bu düzenlemeyle, her düzeyde meclis oluşturulması zorunlu hale gelmiş. Bu meclislere seçilecek üyelerin İstanbul yönetimi tarafından onaylanması koşulu getirilmiştir. Eyalet meclislerine şer'i mahkemelerin temyizi yetkisi de verilmiştir. Düzenleme, eyalet meclislerinin yetkilerini genişletirken merkezin meclisler üzerindeki denetimini de arttırmıştır. Ancak bu meclislerin işleyişinde bir takım aksamalar olmuş, özellikle gayrimüslim halkın layıkıyla temsil edilememesinin yarattığı sorun, 24 Ocak 1847 tarihli bir emirle önlenmeye çalışılmıştır. 1849 düzenlemesiyle valilerin devre dışı bırakılması 1848 yılından itibaren eyaletlerdeki idari yapının oturtulması için çalışmalar yoğunlaştırılmış. 1849 yılındaki düzenlemeyle de Osmanlı yönetim yapısı kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır. Bu düzenlemenin getirdiği en önemli uygulama, meclis başkanı, iki katip ve bir üyenin doğrudan hükümet tarafından atamasıdır. Eyalet meclislerinde hükümetçe doğrudan atanacak bu dört üye dışında vali, defterdar, hakim, müftü ile halktan seçilecek dört Müslüman ve gayrimüslim bir temsilci de yer alacaktı. 1849 düzenlemesiyle büyük meclisler eyalet meclisleri, küçük meclisler ise sancak meclisleri olarak isimlendirilmişlerdir. 1849 düzenlemesi, basit ve küçük 5. Ünite Tanzimat döneminde 1839-1876 yönetim yapısı 115. Yumuşak G 5 sorunların sancak meclislerinde, önemli ve büyük sorunların eyalet meclislerinde görüşülmesini öngörerek bu meclisler arasında hiyerarşik bir yapı kurmuştur. 1849 düzenlemesi, meclis başkanıyla birlikte 4 üyesi merkezden atanan, 4 üyesi de memurlardan oluşan meclisler aracılığıyla taşrada daha sıkı bir merkeziyetçilik kurma amacını taşıyordu. Bu meclislerin yetkileri artırılarak valiler devre dışı bırakılırken merkezin denetimi artırılmaya çalışılmıştır. Daha önce başka görevliler tarafından yapılan işler, meclislere bırakılarak yönetimin her kademesindeki görevlilerin denetlenmesi amaçlanıyordu. Böylece merkez, merkezi bürokrasi, valiler ve yerel egemenler arasında kurmaya çalıştığı dengeye de valileri devre dışı bırakmıştır. Tanzimat öncesi valilerin mutlak otoritesi düşünüldüğünde, 1849 düzenlemesi valilerin yetkilerini son derece kısıtlamıştır. Valilerin işlevsizleştirilmesinden beklenen sonuç alınamayınca 3 yıl sonra yeni bir düzenleme yapılarak valilerin yetkileri tekrar artırıldı. 1852 düzenlemesiyle valilerin yeniden güçlenmesi, 1849 düzenlemesiyle valilerin vilayetlerdeki konumlarının zayıflatılması ve meclislere merkezi yönetim tarafından atananların da eski dönemin ayrıcalıklı kesimlerinden gelmeye devam etmesi, taşrada merkezi otoritenin kurulmasının önündeki en büyük engelin valiler olduğu görüşünü değiştirmiştir. Yerel meclislerde temsil hakkına kavuşan yerel egemenler, bu dönemde tanzimat reformlarının uygulanmasında valilerden daha önemli bir engel olarak algılanmaya başlanmıştır. Böylece yerel eşrafın reformları engelleyici tavrını gören merkezi yönetim, valilerin bazı yetkilerini iade etmiştir. 1852 yılında yayınlanan bir fermanla, muhasırlar, bal müdürleri, kaza ve nahiye meclisi üyeleri, valilerin emrine verilerek, valilere bu memurları azletme yetkisi tanınmıştır. Meclis başkanlarının merkezden atanmasından tamamen vazgeçilerek, valilerin kamu asayiş ve düzeninin korunması konusundaki yetkileri de genişletilmiştir. 1849 düzenlemesiyle valilerin devre dışı bırakılmasının ve 1852 düzenlemesiyle de valilerin tekrar güçlendirilmesinin nedeni nedir? Islahat fermanı ve 1858 düzenlemesi çok çabalamasına rağmen tanzimat yönetimi, ülke idaresinde verimli bir işleyiş sağlayamamıştı. Osmanlı-Rus gerginliği, 1853-1856 yılları arasında Kırım Savaşı'na yol açmış. Savaşın sonunda Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla Rusya, uzun bir süre imparatorluk için tehlike olmaktan çıkmıştır. Böylece Osmanlı'da idari ıslahat yapmak için gerekli barış ortamını yakalamıştır. 1856 Paris Konferansı ile Avrupa Devletler Camiası'na kabul edilen Osmanlı İmparatorluğu, bu antlaşmayla Avrupalı devletlerin tanzimat fermanı hükümlerinin genişletilerek uygulaması taleplerini kabul etmiştir. Bu nedenle Baba Ali 25 Şubat 1856'da ıslahat fermanını ilan etmiştir. Tanzimat fermanının hükümlerini tekrarlayan ıslahat fermanı, Müslüman ve gayrimüslim teba arasındaki mevcut eşitsizliklerin giderilmesini öngörüyordu. Kanunlar önünde eşitlik, vergi eşitliğinin sağlanması, mahkemelerde gayrimüslimlere şahitlikte eşitlik tanınması, karma mahkemelerin kurulması ve gayrimüslim tebaanın hem merkezi hem de taşra idare meclislerinde üye bulundurmaları öngörülüyordu. Kısaca, ıslahat fermanıyla idare daha geniş ve katılımcı bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır. Osmanlı İmparatorluğundaki gayrimüslim tebaanın koruyuculuğunu üstlenen Avrupa devletlerinin gayrimüslimler için yeni imtiyazlar elde etmeye çalışmaları, onların imparatorluğun iç ve dış işlerine müdahale etmelerinin de yolunu açmıştır. 116 Türk İdare Tarihi, Yumuşak G 6 ıslahat fermanı ile bir kere daha vurgulanan eşitlik prensibi, genel olarak teba arasında hoşnutsuzluk yaratmış, Müslüman teba, fermanın getirdiği eşitlikten hoşlanmamıştır. Gayrimüslim teba da fermanla getirilen askerlik yükümlülüğünden dolayı memnuniyetsizlik içerisindedir. Gayrimüslimler arasında yüzyıllardır sürdürmekte oldukları imtiyazlı konumlarını kaybettikleri için Rumlar da çıkarlarının zedelendiğini düşünüyorlardı. Rusya'nın Ortodoks Hristiyanlar, Fransa'nın Katolikler arasında yaptıkları kışkırtmalar, imparatorluk için ayrı bir sorun oluşturuyordu. Islahat fermanının ilanını izleyen yıllarda özellikle Balkanlarda Bosna, Hersek, Sırbistan, Neş, Orta Doğu'da Suriye ve Lübnan'da hoşnutsuzluklar artmış ve ayaklanmalar çıkmıştı. Rumeli bölgesinde isyanlar giderek yaygınlaşıyordu. Balkanlarda Slav ayrılıkçı hareketlerini destekleyen Rusya, Baba Ali nezdinde bunların ne koruyuculuğunu üstlenmişti. Müslümanlar da Bosna Hersek, Suriye ve Lübnan'da ayaklanmışlardı. 22 Eylül 1858'de Meclis-i Velayi Ahkam-ı Adliye, vali, mutasarrıf ve kaymakamları ne görevlerini kapsayan bir talimat yayınlandı. Talimat, vali, mutasarrıf ve kaymakamları, gayrimüslim tebaanın da Müslüman teba ile aynı haklardan yararlanmalarını sağlamakla yükümlü tutuyordu. 1858 Talimatnamesi, valilerin yetkilerini oldukça kısıtlayan 1849 düzenlemesinin tersine, meclislere bırakılmış görevleri valilere devrederek valilerin meclislerin üzerinde yetkilere sahip olmalarını sağlamıştır. Merkezi yönetim bu talimatla valilere, meclisleri denetleme yetkisini de vererek taşrayı valiler aracılığıyla denetlemek istemiştir. 1840'larda gerilen cemaatler arasındaki ilişkiler 1860 yılında Lübnan'ı kan gölüne çevirmiştir. Bab Ali, 1861 yılında burada otonom bir idare oluştururken, taşranın acil çözüm bekleyen sorunları olduğu daha iyi anlaşılmıştı. Bu konuda bakınız, Erkan Tural 2005, Minyatür Bir Tanzimat Ülkesi, Lübnan ve 1861 Lübnan Vilayet Nizamnamesi, Çağdaş Yerel Yönetimler, C14, S2, Nisan, Cenk Reyhan 2012, Lübnan'da Siyasal Kültürün Osmanlı Kökenleri, Amme İdaresi Dergisi, 44 Yumuşak G, 3, 5, Ünite Tanzimat Döneminde 1839-1876 Yönetim Yapısı 117 Resim 5.6 Kaynak HTTP UN Wiki Sorurce Org Wiki Lipage Syria The Land of Lebanon %281.914 29. Davu 51 Beyrut Limanı Yumuşak G Yumuşak G NTRNET'te çıkan karışıklıklar Avrupa devletlerinin müdahalelerine yol açmış. Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa 1860 yılında Rumeli vilayetlerini denetlemek üzere Van'a gitmişti. Bu sırada Orta Doğu'da Dürziler ile Maruniler arasında çatışmalar meydana gelmişti. Olaylar Avrupa devletlerinin de müdahalesiyle bir iç sorun olmaktan çıkarak uluslararası bir boyut kazanmıştı. İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve Osmanlı hükümetlerinin katılımlarıyla oluşturulan bir komisyon, 9 Haziran 1861 tarihli Lübnan Nizamnamesini hazırladı. Cebel Lübnan vilayetine özerk bir statü veren nizamnameye göre, vilayet Hristiyan bir mutasarrıf tarafından yönetilecekti. Mutasarrıfın başkanlığında, üyeleri Lübnan'daki etnik toplulukları ne temsilcilerinden oluşan bir meclis görev yapacaktı. Mutasarrıf, Suriye ve Beyrut'ta bulunan Osmanlı valilerinden bağımsız davranabilecekti. Cebel Lübnan vilayetinin Osmanlı İmparatorluğuna bağlılığı yalnızca yıllık bir vergi ödemekle sınırlandırılacaktı. Avrupalı büyük güçlerin baskısıyla ortaya çıkan bu düzenlemenin Osmanlı'yı parçalayabilecek bir model olma riski taşıması, Bab-ı Ali'yi yeni arayışlara sevk etmiştir. 9 Haziran 1861 tarihli Lübnan Nizamnamesi ile Cebel Lübnan vilayetinin statüsü ne olmuştur? Bu sırada Rumeli vilayetlerine de meydana gelen olayların önlenememesi, tanzimatçıları ülke yönetiminde yeni düzenlemeler yapmaya zorluyordu. Düşünülen yeni eyalet idaresi, Lübnan'da ortaya çıkan olumsuz örneğin Avrupalı güçler tarafından yaygınlaştırılmasını önleme amacını taşıyordu. İnisiyatif ele almak isteyen Bab-ı Ali, kendi iradesiyle ıslahat yaparak kötüye gidişi durdurmayı tasarlıyordu. Ayrıca tanzimattan beri yürütülmekte olan merkezi bir yönetim kurmak için ileri bir adım atılması düşünülmekteydi. 1842 yılından beri uygulanmakta olan büyük meclise dayalı eyalet idaresi daha da ileri bir adımla yenilenecekti. İşte bu endişe ve arayışların sonucunda 1864 Vilayet Nizamnamesi hazırlanmıştır. 1864 Vilayet Nizamnamesi 1863 yılında yeni düzenleme için hazırlıklarına başlanan yeni Vilayet Nizamnamesi, dönemin iç ve dış siyasal ve sosyal gelişmelerinin ortaya çıkardığı sorunları çözebilmek için hazırlanmıştır. Türk İdare Tarihi 26 No'lu bloğun sonu.